ayrım. 4.
Üniversal Hava Şirketi'ne. Ah sahi, ama orada soruşturma yaparken bize ilgi çekecek bir şey söylemediler. Poirot şefkatle Fransızın omuzuna vurdu. Dostum, bildiğiniz gibi cevaplar her zaman sorulara bağlıdır. Onlara neler sormanız gerektiğini bilmiyormuşsunuz. Siz biliyor musunuz? Basit bir fikrim var. Şirkete erişinceye kadar başka bir şey söylemeye yanaşmadı Belçikalı. Universal Hava Şirketi'nin bilet acentası oldukça küçük bir yerdi. İyice cilalanmış tezgahın arkasında zarif, esmer bir adam vardı. Büyük bir daktilonun başında ise 15 yaşlarında bir çocuk oturuyordu. Fournier cebinden polis kartını çıkardı. Adının Jules Perriot olduğunu söyleyen kişi eğildi. Emrinizdeyim. Perriot'un isteği üzerine daktilo çocuğu odanın diğer köşesine yolladılar. Söyleyeceklerimiz gizli. Jules Perriot sevinç ve heyecanla Belçikalı'ya baktı. Evet efendim. Konu Madame Gisel'in ölümüyle ilgili. Ah evet, anımsadım. Yanılmıyorsam o konuda bir takım sorular cevaplandırdım. Tabii tabii, yine de her şeyi tam olarak öğrenmemiz gerekiyor. Şimdi Madame Gisel uçaktaki yerini ne zaman ayırttı? Bu nokta kesinlikle belirtilmişti. Madame'ın hizmetçisi 8.45 uçağında yer istedi. Ancak yer kalmamıştı. Onun için kendisine 12 uçağında yer ayrıldı. Anlıyorum, anlıyorum, ama garip bir durum bu. Çok garip. Katip merakla Poirot'a baktı. Belçikalı, o gün bir arkadaşım son dakikada İngiltere'ye gitmeye karar vermiş ve 8.45 uçağına yetişmişti. Yerlerin yarısı da boştu o gün. Perrot bir kağıda bakarak burnunu sildi. Şey, herhalde arkadaşınız yanılıyor. Ya bir gün önce gitti ya da bir gün sonra. Hayır hayır, cinayet günüydü. Çünkü arkadaşım, eğer o uçağa yetişmeseydim dedi, öğle seferine kalacak ve cinayete tanık olacaktım. Ah öyle mi? Gerçekten çok tuhaf. Tabii bazen son dakikada bir iki yolcu gelmediği için yerleri boş kalıyor. Ayrıca bazen hatalar olduğunu da söyleyeyim. Zaman zaman Le Bourget'le temasa geçmek zorunda kalıyorum. Yanlışlıklar yapabiliyorlar. Hercule Poirot'un sakin ve hafif merak dolu gözleri Jules Perrot'u rahatsız etmeye başlamış gibiydi. Bakışlarını Belçikalı'dan kaçırırken alnında hafif bir ter belirmişti. Poirot, iki açıklama dedi, ama bana bunlar doğru değilmiş gibi geliyor. Her şeyi açıkça söylemeniz daha doğru olmaz mı? Söylemek mi? Ne demek istediğinizi anlayamadım. Haydi haydi, pekala anladınız. Bu bir cinayet olayı. Monsieur Perrot, lütfen bunu unutmayın. Eğer bildiklerinizi saklarsanız başınız ciddi şekilde derde girebilir. Çok ciddi şekilde. Bunun üzerine polis bazı şeyler düşünür tabii. Siz adaletin yerini bulmasına engel oluyorsunuz. Jules Perrot korkuyla ona bakarken ağzı bir karış açık kalmıştı, elleri titriyordu. Haydi, Poirot'un sesi sert ve otoriterdi. Bilgi istiyoruz, tam ve doğru bilgi. Kaç para aldınız, bunu size kim verdi? Kötü bir niyetim yoktu, hiç aklıma gelmedi, nereden bilirdim? Kaç para ve kim? Be, 5.000 frank, adamı daha önce hiç görmemiştim, tanrım mahvoldum. Asıl konuşmazsanız mahvolursunuz. Haydi, biz her şeyi biliyoruz. Olayın nasıl olduğunu bize ayrıntılı olarak anlatın. Alnından terler akan Jules Perrot hızla ve kesik kesik konuşmaya başladı. Kötü bir niyetim yoktu, yemin ederim. Bir adam geldi, ertesi gün İngiltere'ye gideceğini söyledi. Madame Gisel'le bir borç konusunu görüşmek istiyorum dedi. Ondan para alacağım, ama bu karşılaşmaya bir rastlantı havası vermem daha doğru olacak. Madame Gisel'in de yarın İngiltere'ye gideceğini biliyorum. Benim yapacağım iş kolaydı. Yalnızca Madame Gisel'e sabah uçağının dolu olduğunu, ona öğle uçağında yer ayıracağımı söyleyecektim. Bir de kendisine 2 numaralı koltuğu verecektim. İşte o kadar. Kendi kendime bunun ne zararı var diye sordum. Önemli bir değişiklik değil ki. Bütün Amerikalılar böyledir. İşlerini hep tuhaf bir şekilde yürütürler. İşte böyle. Fournier sert bir sesle sordu. Amerikalılar mı? Evet efendim, gelen adam Amerikalıydı. Onu tarif edin, uzun boylu, hafif kamburumsuydu. Kırlaşmış saçları, ufak sivri bir sakalı, bağ çerçeveli gözlükleri vardı. O da kendine yer ayırttı mı? Evet, 1 numaralı koltuğa, yani Madame Gisel'e vereceğim koltuğun yanındakini. Adamın ismi Silas Harper. Poirot ağır ağır başını salladı. Uçakta o isimde bir yolcu yoktu. 1 numaralı koltuğa ise kimse oturmadı. Evet, gazetede öyle bir yolcu olmadığını okudum. Onun için bu konudan söz etmeme gerek olmadığını düşündüm, Amerikalı uçağa binmediğine göre. Fournier buz gibi gözlerle adamı süzdü. Önemli bir bilgiyi polisten gizlediniz. Bu çok ciddi bir durum. Poirot ile birlikte dışarı çıktılar. Jules Perrot korkuyla arkalarından bakıyordu. Kaldırımda Fournier şapkasını çıkararak eğildi. Sizi selamlarım Monsieur Poirot. Bu nereden aklınıza geldi? İki ayrı konuşma yüzünden. Biri bu sabah Paris'e gelirken uçakta bir adam cinayet sabahı 8.45 uçağıyla Londra'ya geçtiğini anlatıyordu. Uçağın bomboş olduğunu söyledi. İki, Elise madamın emri üzerine Universal'a telefon ettiğini ancak ona sabah seferinde yer kalmadığını söylediklerini anlattı. İşte bu iki konuşma birbiriyle taban tabana zıttı. O zaman uçaktaki garsonun Madame Giselle'i daha önce gördüğünü anımsadı. Garson sabah servisindeyken madamı birkaç kere gördüm demişti. Demek ki aslında Madame Giselle daha erken uçakla gitmek adetindeydi. Ama bu kez biri madamın ölü uçağına binmesini istemişti. Aynı uçakla Londra'ya gidecek olan biri. Universal'deki memur neden sabah uçağının dolu olduğunu söylemişti. Bir hata mıydı bu, yoksa bilerek uydurulan bir yalan mı? Ben ikinci ihtimalin üzerinde durdum, haklıymışım. Forney'e bağırdı. Her geçen dakika işler büsbütün karışıyor. Önce bir kadının izindeydik. Şimdi ise bir adamın peşindeyiz. Bir Amerikalının. Duraksayarak Belçikalı'ya baktı. Poirot hafifçe başını salladı. Evet dostum, Paris'te Amerikalı taklidi yapmak çok kolay. Burundan gelen bir ses, sakız bağı çerçeveli bir gözlük. Sahnede seyrettiğimiz Amerikalılardan bu. Cebinden dergiden kesmiş olduğu resmi çıkardı. Neye bakıyorsunuz? Kontes'in mayolu resmine. Yani hayır olamaz. Kontes ufak tefek sevimli narin. O uzun boylu bir Amerikalı, rolü oynayamaz. Evet, kadın zamanında aktrismiş ama bu rolü oynaması olanaksız. Hayır dostum, bu olamaz. Hercule Poirot, ben böyle bir savda bulunmadım ki diye cevap verdi. Fakat hala merakla fotoğrafa bakıyordu. Kont Horbury büfenin önünde durarak dalgın bir hareketle tabağına börek aldı. Stephen Horbury 27 yaşındaydı. İlk bakışta nasıl bir insan olduğunu anlamak kolaydı. Spora, açık havaya düşkün, pek zeki olmayan biriydi. Şefkatli, biraz geri kafalı, son derece sadık ve inanılmayacak kadar da inatçıydı. Kont tabağını masaya götürerek oturdu. Kahvaltısından bir iki lokma alırken gazeteyi açıp baktı. Sonra kaşlarını çatarak biraz kahve içti. Bir an kararsızca durup sonra ayağa kalktı. Yemek odasından çıkarak geniş holü geçti. Yukarıya çıktı, bir kapıya vurarak biraz bekledi. Sonunda içeriden tiz bir ses, "Buyurun," dedi. Kont Horbury odaya girdi. Güneye bakan güzel, geniş bir yatak odasıydı burası. Cecil Horbury büyük oymalı yatağındaydı. Gül rengi şifon geceliği sarı saçlarıyla çok güzeldi. Yanındaki komodinin üzerine kahvaltı tepsisi konmuştu. Genç kadın kendine gelen mektupları açarken oda hizmetçisi odada dolaşmaktaydı. Böyle bir manzarayla karşılaşan bir erkeğin soluğu sıklaşırdı. Ama karısının bu güzel görünüşü Kont Horbury'yi etkilemedi bile. 3 yıl önce Cecil'in güzelliği genç adamı deliye çevirmişti neredeyse. Çılgıncasına, körcesine aşık olmuştu. Oysa artık bu aşk geçmişti. Genç kont ne delilik etmiş olduğunu çok iyi biliyordu. Artık aklı başına gelmişti. Kontes Horbury şaşkınlıkla, "Aa Stephen," dedi. Kont sert bir sesle, "Seninle konuşmak istiyorum," diye cevap verdi. "Yalnız." Kontes Horbury oda hizmetçisine dönerek, "Madeleine, haydi o işleri bırak ve git," diye konuştu. Fransız kız, "Emredersiniz Milady," diye mırıldandı. Göz ucuyla Kont Horbury'ye baktıktan sonra çabucak odadan çıktı. Stephen Horbury kız kapıyı kapayıncaya dek bekledi. Sonra, "Buraya neden geldiğini öğrenmek istiyorum Cecily," dedi. Kontes Horbury biçimli omuzlarını silkti. "Neden gelmeyeyim Stephen?" "Neden mi gelmeyesin? Bunun için bir sürü neden var." Kadın, "Aman nedenler," diye mırıldandı. "Evet, nedenler. Aramızdaki her şey bitti. Seninle birlikte yaşama komedisine devam etmemeye karar vermiştik. Herhalde anımsıyorsun. Sana Londra'daki evi ve bir de cep harçlığı verdim. Gerektiğinden fazla cömert bir cep harçlığı. Belli bir sınır içinde bildiğin gibi hareket etme hakkım vardı. Şimdi neden ansızın şatoya döndün?" Cecily tekrar omuzunu silkti. "Bunu daha doğru buldum. Yani yine paraya mı ihtiyacın var?" Kontes Horbury bağırdı. "Senden nefret ediyorum. Sen erkeklerin en cimrisisin." "Cimri, cimri ha. Savurganlığın yüzünden Horbury şatosunu ipotek etmek zorunda kaldığımı unuttun galiba. Şato, şato, şato. Aklın fikrin hep şatoda. Senin için Horbury her şeyden önemli. Şatoda oturacaksın, ata bineceksin, ava gideceksin. Bir kadın için hayat mı bu? Bazı kadınlar böyle şeylerden hoşlanırlar. Evet, Venetia Kerr gibi kadınlar. O da yarı at zaten. Sen aslında onun gibi biriyle evlenmeliydin." Kont Horbury pencereye doğru gitti. "Artık bunun için biraz geç. Ben seninle evlendim. Ve bu evliliği sona erdiremiyorsun." Cecily kim ve zaferle güldü. "Beni baştan atmak istiyorsun ama başaramayacaksın." Genç adam, bütün bunları tekrar tekrar konuşmamız şart mı dedi. Ah, ne ciddi ve sadık bir erkeksin. Arkadaşlarıma söylediğin sözleri tekrarladığım zaman gülmekten katılıyorlar. Canları istiyorsa gülebilirler. Şimdi asıl konumuza dönelim mi? Yani buraya gelme nedenine. Ne var ki karısı bu sözlere aldırmadı bile. Gazetelere artık benim borçlarımdan sorumlu olmadığın hakkında ilan vermişsin. Sence bir beyefendinin yapacağı bir şey mi bu? O önlemi almak zorunda kaldığım için ben de üzgünüm. Hatırlarsan sana söyledim. Kaç kez uyardım. Tabii sen aldırmadın. Borçlarını ödedim. Kumara ne kadar düşkün olduğunu biliyorsun. Ama bütün bunlardan söz etmenin ne gereği var? Şimdi Horbury şatosuna neden geldiğini anlamak istiyorum. Buradan hep nefret ederdin. Şatoda sıkıntıdan patlardın. Cicely Horbury'nin küçük yüzünde somurtkan bir anlam belirdi. Bu ara bunu daha uygun buldum. Bu ara daha uygun mu buldun? Kont bu sözleri düşünceli bir tavırla tekrarlamıştı. Sonra aniden sert bir sesle, Cicely, o yaşlı Fransız kadından para mı aldın diye sordu. Hangi kadın, ne demek istediğini anlayamadım. Ne demek istediğimi pekala biliyorsun. Şu Paris uçağında öldürülen kadını kastediyorum. Senin bindiğin uçaktaki Fransızı. O kadından borç para mı aldın? Hayır, ne münasebet, böyle şeyler de nereden aklına gelir? Aptalca hareket etme Cicely. Eğer o kadından borç aldıysan bana açıkça söyle. O olayın henüz kapanmadığını unutma. Resmi soruşturmada kadını bilinmeyen bir kişinin veya kişilerin öldürdüğüne karar verildi. İki ülkenin polisi hala olayla uğraşıyor. Gerçeği ortaya çıkarmaları yalnızca zaman meselesi. Fransız kadın mutlaka geride bazı belgeler, kağıtlar bıraktı. Eğer senin onunla ilişkin olduğunu gösterecek bir kanıt varsa buna daha önceden hazırlanmalıyız. Avukatla konuşmamız iyi olur. O Allah'ın cezası, mahkemede tanıklık ettim ve kadını tanımadığımı söyledim ya. Kocası alaylı bir tavırla, bu fazla bir şeyi kanıtlamaz dedi. Eğer Giselle'le bir ilişkin varsa polis bunu yakında ortaya çıkarır. Cicely öfkeyle yatakta doğruldu. Belki de kadını benim öldürdüğümü düşünüyorsun. O uçakta ayağa kalkıp yanaklarımı şişirdim ve zehirli dikeni boruyla kadına fırlattım. Ha, saçma. Stephen düşünceli bir tavırla başını salladı. Evet, bütün olay bir garip. Ama içinde olduğun durumu anlamanı istiyorum. Durum? Hangi durum? Söylediklerimin bir kelimesine bile inanmıyorsun. Korkunç bir şey bu. Sonra birdenbire benim için bu kadar kaygılanmanın nedenini anlayamıyorum. Sanki bana bir şey olursa çok aldırırsın da benden nefret ediyorsun. Benden hiç hoşlanmıyorsun. Yarın ölsem sevinir, bayram edersin. Neden şimdi böyle rol yapıyorsun? Fazla ileri gitmiyor musun? Biliyorum, benim eski kafalı olduğumu düşünüyorsun. Benim için aile ismim ve şerefim çok önemli ve değerli. Herhalde bu senin aşağı göreceğin modası geçmiş bir duygu. Ne yapalım, ben böyleyim işte. Aniden dönerek odadan çıktı. Şakağındaki bir damar hızla atarken kafasında düşünceler birbirini kovalıyordu. Nefret, nefret. Evet, bu gerçekten doğru. Yarın ölürse bayram edermişim. Ha, o zaman hapisten çıkmış bir insan gibi hissederdim kendimi. Hayat ne garip. Onu revüde gördüğüm zaman küçücük bir kıza benziyordu. Melek gibi güzel küçük bir kıza. Zavallı budala. Zavallı budala Stephen. Onun için deli oluyordum. Çıldırmıştım adeta. Tatlı, masum, sevimli bir hali vardı. Oysa ikinci boş kafalı, görgüsüz ve ahlaksız bir kadınmış. Evlenir evlenmez iç yüzü ortaya çıktı. Artık onun güzelliğini bile görmüyorum. Genç adam ıslık çalınca bir köpek koşarak yanına geldi. Konta hayranlıkla bakıyordu. Stephen Horbury eğilerek hayvanın uzun kulaklarını okşadı. Biticik, başına bir şapka geçirerek yanında köpeğiyle evden çıktı. Ağır ağır dolaşırken biraz kendine gelmeye başladı. O sinirli hali kalmamıştı. En sevdiği atının boynunu okşayıp seyislerle konuştu. Çiftlik evine giderek çiftçinin karısıyla bir iki laf etti. Peşinde köpeği dar bir kır yolundan ilerlerken kır atına binmiş olan Venetia Kerr karşısına çıktı. Lady Venetia atın üzerinde gerçekten çok hoş duruyordu. Kont Horbury ona hayranlıkla ve sevgiyle baktı. Merhaba Venetia. Merhaba Stephen. Bir süre havadan sudan, at satışlarından söz ettiler. Sonra Kont, Cicely burada diye konuştu. Burada, şatoda mı? Venetia hayretini belli etmekten hoşlanmayan bir kadındı. Yine de sesinden bu işe çok şaşırdığı anlaşılıyordu. Evet, dün gece geldi. Kısa bir sessizlik oldu. Sonra Stephen, sen resmi soruşturmadaydın değil mi Venetia diye sordu. Şey, nasıl gitti? Genç kadın bir an düşündü. Kimse fazla bir şey söylemedi veya bir açıklamada bulunmadı. Ne demek istediğimi anlıyorsun değil mi? Polis de fazla bir bilgi vermiyor tabii. Evet. Kont, bu olay seni rahatsız etmiş olmalı dedi. Tabii hoşa gidecek bir şey değildi ama doğrusu fazla sıkılmadım. Savcı iyi bir insandı. Stephen dalgın dalgın elini çite vurdu. Şey Venetia, bu konuda bir fikrin var mı? Yani cinayeti kim işlemiş olabilir? Venetia ker başını yavaşça salladı. Hayır, bir an durdu, söylemek istediklerini Stephen'i incitmeden nasıl anlatacağını düşündü. Sonra hafifçe güldü. Her neyse, katil ne Sisel'i ne de benim, bunu kesinlikle biliyorum. Böyle bir şey yapmaya kalksaydım hemen beni görürdü, ben de onu. Kont da güldü. Eh, öyleyse bir sorun yok. Venetia şaka etmiş gibi davranmışsa da Stephen'in sesinden oldukça rahatladığını anlamıştı. Venetia demek ki bazı kuşkuları varmış diye düşündü. Stephen, Venetia dedi, birbirimizi uzun zamandan beri tanıyoruz değil mi? Evet, çocukken gittiğimiz o korkunç dans okulunu anımsıyor musun? Nasıl anımsamam, bana seninle her şeyi konuşabilirmişim gibi geliyor. Tabii konuşabilirsin. Venetia bir an duraksadı, sonra da sakin bir sesle konuşmasını sürdürdü. Sisili konusu bu galiba. Evet, bak Venetia, Sisili'nin o Gisel denen kadınla herhangi bir ilişkisi var mıydı? Venetia ağır ağır cevap verdi. Bilmiyorum, ben başka yerdeydim bildiğin gibi. Henüz Le Pinot'le ilgili dedikoduları duymadım. Peki sen bu olay hakkında ne düşünüyorsun? Açıkçası Sisili'nin Gisel'den para aldığını duyarsam buna hiç şaşmam. Stephen düşünceli bir tavırla başını salladı. Evet. Venetia sevgiyle, bu seni üzer mi diye sordu. Sonuçta artık birbirinizle bir ilişkiniz yok. Bu olayda yalnızca Sisili ilgilendirir. O karım olduğu sürece bu olay beni de ilgilendirir. Ondan boşanmak istiyor musun? Sisili buna yanaşmıyor. Eline fırsat geçseydi boşanır mıydın? Hem de nasıl? Genç adamın sesi sertleşmişti. Venetia düşünceli düşünceli, herhalde Sisili de bunu biliyor diye mırıldandı. Evet. İkisi de susuyorlardı şimdi. Venetia, Sisil bir mart kedisi kadar ahlaksız diye düşünüyordu. Bunu çok iyi biliyorum ama dikkatli aynı zamanda. Son derece sinsi ve kurnaz. Sonra yüksek sesle, demek durum fazla ümit verici değil dedi. Stephen öyle diye başını salladı. Sonra da birden, serbest olsaydım benimle evlenir miydin Venetia dedi. Genç kadın gözlerini atının kulağına dikerek oldukça ifadesiz bir sesle, herhalde evlenirdim diye cevap verdi. Stephen, ta çocukluğundan beri Stephen'e aşıktı o. Stephen de ondan hoşlanırdı. Ama bu genç adamın hırslı, yalancı bir dansöze çılgınca aşık olmasını engelleyememişti. Kont, seninle birlikte çok iyi bir hayat sürerdik dedi mırıldanırcasına. Gözlerinin önünde bazı hayaller belirmişti. Atla dolaşmak, av partileri, çocuklar. Sisili bunları hiçbir zaman onunla paylaşmayacaktı, paylaşamazdı. Ayrıca o çocuk sahibi de olmak istemiyordu. Kont'un gözlerinin önünde sis gibi bir şey belirdi. Sonra Venetia'nın yine anlamsız olan sesini duydu. Stephen, madem istiyorsun, birlikte kaçarsak Sisili seni boşamak zorunda kalır. Genç adam sertçe onun sözünü kesti. Senin böyle bir şey yapmana göz yumar mıyım sanıyorsun? Ben bunu aldırmam ki, ben aldırırım. Kont kesin bir tavırla konuşmuştu. Venetia işte o kadar diye düşündü. Peşin yargıları var. Her şeye karşın çok iyi bir insan. Zaten onun değişmesini istemezdim. Sesini yükseltti. Neyse, ben gideyim artık Stephen. Topuyla usulca atına dokundu. Dönerek Stephen'e elini sallarken göz göze geldiler. İşte bu bakışta birbirlerine söylemedikleri bütün duygular toplanmıştı. Venetia kır yolunda bir dönemece saparken kırbacını düşürdü. Yolda yürümekte olan bir adam eğilip bunu aldı. Abartmalı bir tavır ve reveransla kırbacı genç kadına verdi. Venetia teşekkür ederken bir yabancı diye düşündü. Yüzü bana yabancı gelmedi. Bir yandan Stephen'i düşünürken bir yandan da yabancıyı anımsamaya çalıştı. Tam eve yaklaştığı sırada birden irkildi. Yabancı bana uçakta yerini veren ufak tefek adamdı. Resmi soruşturmada onun tanınmış bir dedektif olduğundan söz etmişlerdi. Acaba burada ne işi var? Janet resmi soruşturmanın ertesi günü Antonia kuaför salonuna giderken biraz kaygılıydı. Asıl adı Antoni Lehk olan ama bir Fransızmış gibi davranan Antoni onu çatık kaşlarla karşıladı. İngilizceyi bozuk bir Fransız aksanıyla konuşmaya alışkanlık edinmişti. Genç kıza imbecile dedi. Neden uçağa binersin? Bu macera işlerimi tümüyle baltalayacak. Janet Antonia'nın elinden kurtulduktan sonra arkadaşı Gladys'in yanına gitti. Gladys havalı bir sarışındı. Müşterilerle çok hafif bir sesle konuşuyordu. Aslında sesi kısık ve neşeliydi. Aldırma Janet'ciğim, Antonia öyle söylemesine rağmen aslında bu olayın işine nasıl etki yapacağını anlamak için sabırla bekliyor. Ay, o cadı geldi, yine saçına türlü kusur bulacak. Gladys müşterisinin yanına giderken Janet pembe perdeyle ayrılmış olan bir bölmeye girdi. Burada kızıl saçlı bir kadın elinde bir dergi bekliyordu. Janet, günaydın madam dedi. Mizampili olacak değil mi, yoksa boya gününüz mü? Kadın okumakta olduğu dergiden başını kaldırarak dikkatle Janet'i süzdü. Dün resmi soruşturmada tanıklık eden sizsiniz değil mi, şu uçaktaki yolculardan biri? Evet efendim. Ah ne heyecanlı, bana olanları anlatmaz mısınız? Janet elinden geleni yapmaya çalıştı. Bu çok korkunç bir olaydı madam. Olanları anlatmaya başladı. Bir yandan da müşterinin sık sık sorduğu soruları cevaplandırıyordu. Bu kadını diğer meraklılar izledi. Herkes saçlarını şu uçaktaki kızın yapmasını istiyordu. Haftanın sonunda Janet sinirlerinin iyice gerildiğini fark etmişti. Neredeyse avaz avaz bağıracaktı. Ancak onun yerine başka bir şey yaptı. Gidip Antonia'dan aylığını artırmasını istedi. Ne aylığını mı artırayım? Küsta, aslında seni burada acıdığımdan tutuyorum. Ayrıca sen cinayet olayına karışmış bir insansın. Benim yerimde başkası olsaydı seni çoktan kovardı. Janet sakin sakin. Bu sözleriniz çok mantıksızca diye cevap verdi. Artık müşterilerin çoğu beni görmeye geliyorlar. Bunu siz de biliyorsunuz. Eğer istemiyorsanız giderim. Henry zaten beni istiyordu. Richard salonu da öyle. Oraya gittiğini nereden bilecekler? Sen bu kadar önemli misin? Janet, resmi soruşturmada bir iki gazeteciyle tanıştım dedi. Onlar bana istediğim kadar reklam yaparlar. Antonia böyle olacağından korktuğu için homurdana homurdana genç kızın isteğini yerine getirdi. Gladys arkadaşını neşeyle kutluyordu. Aferin sana şekerim, Antonio böyle bir şey lazımdı. Ondan sonraki günlerde yine macerasını müşterilere anlattı durdu. Janet kararlaştırdıkları gibi Norman Galley ile yemeğe ve tiyatroya gitti. Sihirli, büyülü, müthiş bir geceydi bu. Birbirlerine o kadar iyi uyum sağlıyorlardı ki, ikisi de köpeklere bayılıyor, kedilerden hoşlanmıyorlardı. İkisi de midyeden nefret ediyor, tütün balığına bayılıyorlardı. Şişman kadınları beğenmiyorlar, simsiyah saçların güzel olduğuna inanıyorlardı. Bu kadar iyi anlaşmaları olağanüstü bir şeydi. Janet bir gün Antonia'da çantasını açarken Norman'dan gelmiş olan bir mektup yere düştü. Genç kız kızararak eğilip bunu yerden alırken Gladys hemen atıldı. Erkek arkadaşın kim şekerim? Janet büsbütün kıpkırmızı kesildi. Ne demek istediğini anlayamıyorum. Haydi haydi, bu mektubun annenin büyük amcasından geldiğini söyleyecek değilsin herhalde. Kim o Janet? Şey, Lupinet'te tanıştığım biri, bir diş doktoru. Gladys, vay vay vay diye mırıldandı. Herhalde adamın dişleri bembeyaz. Gülümsemesi ise çok tatlı olsa gerek. Bütün dişçiler öyledir. Janet bu sözlerin doğru olduğunu kabul etmek zorunda kaldı. Evet, yüzü güneş yanığı, gözleri de masmavi. Gladys omzunu silkti. Herkesin yüzü bronz olabilir. Bunun nedeni ya güneştir ya da şişeyle satılan boyalar. Ama gözlerini beğendim. Evet, fena değil. Tam seni öpeceği sırada lütfen ağzınızı biraz daha açın demesin de. Saçmalama Gladys. O kadar alıngan olma şekerim. Adamı çok beğendiğin anlaşılıyor. Evet, Monsieur Antonio'ya şimdi geliyorum. Monsieur Antonio'yu sevsinler. Kendini bir şey sanıyor. Norman mektubunda Janet'e cumartesi akşamı yemek yemelerini önermişti. Janet o gün öğleyin aylığını alınca keyfinin büsbütün yerine geldiğini hissetti. Bir de boşu boşuna uçakta buraya gelirken kaygılıydım diye düşündü. Oysa her şey yolunda ve hayat çok güzel. Genç kız o kadar neşeliydi ki biraz müsrif davranarak yemeğini Cornell lokantasında yemeye karar verdi. Böylece müzik de dinlemiş olacaktı. Lokantada oldukça kalabalık olduğu için garson onu başka bir müşterinin bulunduğu bir masaya oturttu. Genç bir adamdı bu, dalgın dalgın yemeğini yiyordu. Janet garsona istediklerini söyledi. Bir yandan yemek yer, bir yandan müzik dinlerken ansızın bir şeyin farkına vardı. Karşısında oturan genç adam dikkatle kendini süzüyordu. Janet yüzü bana yabancı gelmiyor diye düşündü. Aynı anda genç adamla göz göze gelince yabancı eğilerek Janet'i selamladı. Affedersiniz matmazel, beni tanımadığınız sanırım. Janet bunun üzerine daha dikkatle baktı. Sarı saçları ve çocuksu yüzüyle gerçekten hoş ve yakışıklıydı. Genç adam, aslında resmen tanıştırılmış değiliz diye devam etti. Tabii bu cinayet olayını bir tür tanışma sayabiliriz. Bir de mahkemede birlikte tanıklık ettiğimizi. Janet, aa tabii dedi, ne aptalım, yüzünüz bana yabancı gelmiyordu siz. Genç adam neşeyle bir selam daha verdi. Ben Charles Dupont'um. Janet o zamana dek basit ve sessiz bir hayat sürmüş, hiçbir erkek arkadaşı olmamıştı. Oysa şimdi genç adamların ilgisini çekmeye başladığını anlıyordu. Masanın üzerinden ona doğru eğilen Charles Dupont'un yüzünde kibar bir ilgiden daha fazla şeyler vardı. Genç adamın Janet'le karşı karşıya oturmaktan çok hoşlandığı belliydi. Janet hafif bir kaygıyla içinden ama o bir Fransız dedi. Fransızların çapkın olduğunu, bir kızın onların karşısında dikkatli davranması gerektiğini söylerler. Sonra demek hala İngiltere'desiniz diye konuştu. İçin içinde bu sözlerinin saçmalığı yüzünden kendi kendine kızdı. Evet, babam konferans vermek için Edinburgh'a gitti. Ancak yarın Fransa'ya dönüyoruz. Anlıyorum. Charles Dupont polis daha kimseyi tutuklamadı değil mi diye sordu. Evet, zaten son zamanlarda gazetelerde de olayla ilgili bir şey yok. Belki polis dosyayı kapattı. Charles Dupont başını salladı. Hayır hayır, hiçbir zaman vazgeçmezler onlar. Polisler sessizce eliyle bir işaret yaptı ve karanlıkta çalışırlar. Janet endişeyle yapmayın dedi, beni korkutuyorsunuz. Haklısınız, cinayet işlenen bir yerde bulunmuş olmak hoş bir şey değil. Ekledi, ben ölen kadına sizden daha yakındım, çok daha yakın. Bazen bu aklıma gelince ürperiyorum. Janet sordu, sizce katil kim? Bunu düşündüm ama işin içinden çıkamadım. Charles Dupont omzunu silkti. Katil ben değilim, kadın çok çirkindi. Janet, herhalde insan güzel bir kadın yerine çirkin ve yaşlısını öldürmeyi yeğler dedi. Hiç de değil, bir kadın güzelse ve onu seviyorsanız, o size kötü davranır, sizi kıskandırırsa o zaman pekala dersiniz. Ben de onu öldürürüm. Üstelik hoşuma da gider. Kıskançlıktan çılgına dönünce böyle düşünürsünüz. Onu öldürmek gerçekten hoşunuza gider mi? İşte bunu bilmiyorum matmazel. Çünkü şimdiye kadar bu işi hiç de denemedim. Genç adam güldü. Sonra da başını salladı. Ama Gisel gibi çirkin bir kadın, onu öldürmeyi kim ister? Evet, bu da bir fikir. Janet kaşlarını çattı. İnsan onun bir zamanlar genç ve güzel olduğunu düşününce üzülüyor. Biliyorum, biliyorum. Charles Dupont birdenbire ciddileşti. Hayatın acı taraflarından biri de budur, kadınların yaşlanması. Janet, kadınları ve onların güzelliklerini oldukça düşündüğünüz anlaşılıyor dedi. Tabii, bence bu dünyanın en ilginç konusu. Bu size garip gelebilir çünkü siz İngilizsiniz. Bir İngiliz erkeği önce işini düşünür, sonra sporu ve en sonunda karısını. Evet, evet, gerçekten böyledir. Örneğin, Suriye'de küçük bir otelde bir İngiliz vardı. Karısı ansızın hastalandı. Adamın belirli bir tarihte Irak'ta olması gerekiyordu. Eh bien, inanır mısınız? Adam karısını bırakıp gitti. Karısı ve kendisi bunu gayet olağan karşıladılar. Bu İngiliz erkeğinin görevine düşkün, asil ve bencillikle ilgisi olmayan bir insan olduğunu düşündüler. Gel gelelim, kadına bakması için çağrılan doktor böyle düşünmedi. Adamın barbarın biri olduğuna karar verdi. Bir erkeğin karısı her şeyden önemli olmalıdır. Çünkü o bir insandır. İşse daha sonra gelir. Janet, bilmem ki dedi, bence insanın işi her şeyden önemlidir. Peki neden? Bakın, siz de aynı şekilde düşünüyorsunuz. İnsan işini yapar ve karşılığında para alır. Bir kadınla ilgilenirken de kazandığı parayı harcar. Onun için bence bu ikincisi birincisinden daha asil ve ideal olanıdır. Janet gülmeye başladı. Neyse, herhalde bir erkeğin benimle ilgilenirken bundan zevk duyduğunu hissetmek hoşuma giderdi. Ayrıca onun beni bir görev saydığını anlamaksa üzerdi. Hiç kimse sizin için böyle düşünemez matmazel. Genç adamın sesindeki heyecan kızın kızarmasına neden olmuştu. Charles Dupont konuşmasını sürdürdü. İngiltere'ye daha önce bir kez geldim. Geçen gün resmi soruşturma çok ilgimi çekti. Üç ayrı kadın tanıklık ediyordu. Birbirinden farklı üç kadın. Janet neşeyle, hakkımızda ne düşündünüz diye sordu. O Kontes Horbury, püf, o tipleri bilirim. Çok güzel olmalarına karşın fazla pahalıya mal olan duygusuz kadınlardır. Kumar masalarının başından kalkmazlar. Yüzleri güzel, ifadeleri ise serttir. Ayrıca onların 15 yıl sonra ne hal alacaklarını da bilirsiniz. O tipler yalnızca heyecan için yaşarlar. Kumar oynarlar, belki uyuşturucu maddeler de kullanırlar. Evet, Kontes Horbury hiç de ilginç bir kadın değil. Ya Lady Venetia? Ah, o tam bir İngiliz. Riviera'daki herhangi bir dükkan sahibinin Veresiye eşya verebileceği bir tip. Bizim tüccarlar insan sarrafıdır. Lady Venetia'nın elbisesi çok iyi bir terzinin elinden çıkmıştı. Ama daha çok erkek elbisesine benziyordu. Sanki bütün dünya onunmuş gibi dolaşıyor. Kendini beğenmiş olmasa da sonuçta bir İngiliz. Ayrıca bir İngiliz'in adanın hangi tarafından geldiğini hemen anlayıveriyor. Doğru söylüyorum, öylelerine Mısır'da rastladım. Ne, bilmemkiler buradalar mı? Hangi bilmemkiler? Yorkshire bilmemkiler mi? Yoksa Shropshire bilmemkiler mi? O kadar güzel taklit yapıyordu ki Janet dayanamayarak güldü. Sonra bir de ben varım. Evet, bir de siz. Resmi soruşturmada size bakarken onunla tekrar karşılaşmak hoş olurdu dedim. Çok hoş olurdu. İşte şimdi karşınızdayım. Tanrı bazen böyle şeyleri kolaylıkla çözümlüyor. Janet, siz arkeologsunuz değil mi dedi. Kazılar yapıyorsunuz. Charles Dupont heyecanla işinden söz etmeye başladı. Genç kız onu dikkat ve ilgiyle dinliyordu. Sonunda da hafifçe içini çekti. Bir sürü ülkeye gidip çok şey gördünüz. Ben ne bir yere gideceğim ne bir şey göreceğim. Bunu ister miydiniz? Yani dışarı gitmeyi, dünyanın vahşi yerlerini görmeyi. Ama unutmayın, saçlarınızı mizampli yaptıramazsınız. Janet güldü. Saçlarımı ben de kendim yaparım. Başını kaldırıp duvardaki saate baktı. Sonra da garsonu çağırarak hesabı istedi. Charles Dupont biraz da utangaç bir tavırla "Matmazel" diye konuşmaya çalıştı. Acaba, yani az önce de söylediğim gibi, yarın Fransa'ya dönüyorum. Acaba bu gece benimle yemek yer miydiniz? Çok üzgünüm, imkansız, çünkü bu gece birine söz verdim. Ah, buna üzüldüm, çok üzüldüm. Yakında Paris'e gelecek misiniz? Pek sanmıyorum. Ben de Londra'ya tekrar ne zaman geleceğimi bilmiyorum. Çok yazık. Ayağa kalkarak bir an Janet'in elini sıkıca tuttu. Sizi tekrar göreceğimi umuyorum. Sözlerinde açık yürekli olduğu belliydi. Janet, Antonio'dan çıktığı sırada Norman Galde mesleğine yakışır bir tavırla "Çürük fazla derin değil," diyordu. "Biraz açmamız gerek. Canınız acırsa bana haber verin." Aleti ustalıkla kullanmaya başladı. "Tamam, oldu Miss Ross." Hemşire Miss Ross hemen Norman'ın yanına gelerek dolguyu hazırladı. Norman Galde dişin dolgusunu tamamlayarak "Oldu," dedi. "Diğer dişiniz için salı günü gelecektiniz sanırım." Ağzını çalkalamakta olan hastası hemen telaşla "Bir yolculuğa çıkıyorum. Onun için oraya randevuyu iptal etmemiz gerek. Özür dilerim. Tabii döndüğüm zaman size haber vereceğim," diyerek odadan aceleyle adeta kaçarcasına çıktı. "Norman, bugünlük bu kadar," diye mırıldandı. "Miss Ross, Lady Ginson telefon etti," dedi. "Gelecek haftaki randevusunu iptal ettirdi. Daha sonra randevu alacakmış. Sonra Bay Blunt da perşembe günü gelemeyecekmiş." Norman Gal başını salladı. Yüzünde sert bir anlam belirmişti. Her gün aynı şey oluyordu. Hastalar telefon ediyor ve randevularına gelemeyeceklerini bildiriyorlardı. Türlü gerekçeler ileri sürüyorlardı tabii. Kısa bir yolculuk, ani bir yolculuk, soğuk algınlığı. İleri sürdükleri nedenler doğru değildi. Norman Gal bunu elektrikli aletine uzandığı sırada son hastanın gözlerinden anlamıştı. Ani bir dehşet ve korku. O anda kadının aklından geçenleri kolaylıkla okumuştu. Tanrım, tabii ya, o kadın öldürüldüğü zaman o da uçaktaymış. Acaba, bazen insanların çıldırıp cinayet işlediklerini sık sık gazetelerde okuyoruz. Durum hiç iyi değil, bu adam manyak bir katil olabilir. Duyduğuma göre onları normal insanlardan ayırt etmek mümkün değilmiş. Ancak Gale'nin gözlerinde her zaman garip bir pırıltı vardı. Bunu daha önce de fark etmiştim. Norman, şey diye içini çekti, gelecek hafta fazla çalışmayacağız sanırım Miss Ross. Evet, çok kişi randevularını iptal etti. Neyse, zaten dinlenmeniz gerekiyordu. Yazın başlangıcında çok çalıştınız. Anladığım kadarı bu sonbahar hiç çalışamayacağım. Miss Ross cevap vermedi. Dışarıda telefon çalmaya başlamıştı. Hemşire çabucak dışarı çıktı. Norman şimdi durumu iyice gözden geçirmeli diye düşündü. Gerçekleri görmemezlikten gelmek gereksiz. Bu cinayet durumumu sarstı. Çok garip. Oysa olay Janet'in durumunun düzelmesine neden oldu. Çok kimse Janet'i görmek için berbere gidiyor. Zaten benim durumumu sarsan bu. Hastalar bana bakıp korkuya kapılıyorlar. Dişçi sandalyesine oturdukları zaman artık her şeyin benim elimde olduğunu düşünüyorlar. Manyak bir dişçi. Hoş bir şey olmasa gerek. Cinayet ne tuhaf bir şey. Bunun doğrudan etkili olduğunu sanıyorsun ama öyle değil işte. Böyle bir olay bir sürü şeyi etkiliyor. Neyse, gerçeği olduğu gibi kabul edelim. Bir dişçi olarak bu cinayet meslek hayatımı iyice sarstı. Acaba Kontes Horbury'yi tutuklarlarsa ne olur? Hastalarım koşa koşa bana dönerler mi? Bu da belli olmaz. İnsan yokuş aşağıya kaymaya başladı mı? Neyse, bu o kadar önemli mi? Aldırmıyorum. Hayır, bu da doğru değil. Pekala, aldırıyorum. Janet yüzünden tabii. Janet harika bir kız ama onunla hemen evlenemem. Kötü, çok kötü. Gülümsedi. Ama her şeyin düzeleceğinden eminim. Çünkü o benden hoşlanıyor ve herhalde biraz beklemeye de razı olur. En iyisi kalkıp Kanada'ya gitmek. Evet, oraya gider ve Kanada'da para kazanırım. Kendi kendine güldü. Miss Ross içeri girdi. Telefon eden bayan Lordy'di. Çok üzgünüm. Norman hemşirenin sözlerini tamamladı. Ancak kendisi Timbuktu'ya gitmek zorundaymış. Yaşasın fareler. Siz de kendinize yeni bir iş bulun Miss Rose. Bu gemi batıyor. Farelerin tekneyi terk etmelerinden belli bu. Sizi terk etmeyi aklımdan bile geçirmem Bay Gale. Teşekkürler. Hiç olmazsa siz o farelerden değilsiniz. Yine de az önceki sözlerimde ciddiydim. Eğer o olay aydınlanmazsa benim meslek hayatımda mahvoldu demektir. Hemşire bağırdı. Bu konuda bir şeyler yapmaları gerek. Bence polis çok beceriksiz. Hiçbir şey yapmıyor. Norman güldü. Polisin elinden geleni yaptığından eminim. Bu sorun çözülmeli. Öyleyse hatta ben de bu işe el atmayı düşündüm. Ama doğrusu ne yapmak gerektiğini pek bilmiyorum. Ben sizin yerinizde olsam olayı çözmeye çalışırdım Bay Gale. Çünkü siz çok zekisiniz. Norman Gale bu kızın gözünde kahraman olduğum bir gerçek diye düşündü. Bu hafiyelik işinde bana yardım etmek ister. Tabii ben başka bir yardımcı istiyorum. Genç adam o akşam Janet'le birlikte yemek yedi. Durumun anlaşılmaması için oldukça neşeli davranmasına karşın genç kız durumu hemen sezdi. Sonunda Norman dedi, işler kötü mü? Genç adam Janet'e çabucak baktı, sonra gözlerini kaçırdı. Şey, fazla iyi sayılmaz ama bu mevsim hep böyledir. Janet sert bir sesle saçmalama diye cevap verdi. Janet, senin ne kadar üzüldüğünün farkında olmadığımı mı sanıyorsun? Üzülmüyorum, öfkeliyim. Yani hastaların çekinmeye mi başladılar? Evet, dişlerini katil zanlısı olan birine çektirmeyi pek istemiyorlar. Haksızlık bu. Orası öyle, çünkü ben gerçekten iyi bir diş doktoruyum Janet, ayrıca katil değilim. Kötü bir şey bu, birilerinin bir şeyler yapması gerek. Yardımcım Miss Rose da bugün aynı şeyi söyledi. Nasıl biri o, Miss Rose mu? Evet, bilmem, iri yarı, kalın kemikli, uzun burunlu, oldukça ciddi ve becerikli. Janet nezaketle, iyi bir insan olduğu anlaşılıyor diye konuştu. Norman kendi kendini kutladı. Diplomatça davranmasının faydasını görmüştü işte. Aslında Miss Rose'un kemikleri öyle iri değildi. Hoş bir yüzü, parlak kırmızı saçları vardı. Ama bu sonuncusunu Janet'e söylemenin doğru olmayacağını düşünmüştü. Norman, bir şeyler yapmak istiyorum dedi. Eğer romanlardaki genç kahramanlardan olsaydım, bir ipucu bulur veya kuşkulu birinin peşine takılırdım. Janet birden genç adamın koluna dokundu. Bak bak, Bay Clancy, şu yazar yani. Duvarın önündeki masada tek başına oturuyor. İstersen onun peşine takılabiliriz. Hani sinemaya gidecektik? Bırak şimdi sinemayı. Bence bu önemli bir rastlantı. Sen birinin peşine takılmak istediğini söyledin. Tanrı da karşına Bay Clancy'yi çıkardı. Belli olmaz. Belki bir şeyler öğrenebiliriz. Janet'in önerisini Norman da kabul etti. Dediğin gibi böyle şeyler belli olmaz. Clancy yemeğinin neresinde? Başımı döndürmedikçe görmem olanaksız. Bunu yapmak istemiyorum. Janet, onun durumu da hemen hemen bizimki gibi diye cevap verdi. Elimizi çabuk tutup onu geçmeliyiz. Ondan sonra hesabı öder, adamı izlemeye hazırlanırız. Planı uyguladılar. Sonunda ufak tefek yazar ayağa kalkarak Dean sokağına çıktı. Norman da Janet de peşinden. Janet, böylesi daha iyi diye fısıldadı. Çünkü Bay Clancy taksiye binebilir. Ama yazar taksiye binmedi. Yağmurluğunu koluna almış, ağır ağır ilerliyordu. Bazen trenç kotunun eteği yerde sürünse bile Bay Clancy buna aldırmıyordu. Ne var ki hareketleri tuhaftı. Yavaş yürürken aniden hızlanıyor, sonra da duruveriyordu. Bay Clancy'nin nereye gittiği de belli değildi. Sık sık sağa sapıyordu. Bu yüzden bir geçtiği sokağa bir daha girdiği de oluyordu. Janet iyice ümitlenmeye başlamıştı. Gördün mü, adam izlenmekten korkuyor. İzini kaybettirmeye çalışıyor sanırım. Öyle mi dersin? Tabii, yoksa neden böyle dolaşıp dursun? Ay, bir köşeyi fazla hızlı döndükleri için az kalsın avlarına çarpıyorlardı. Bay Clancy durmuş bir kasap dükkanına bakıyordu. Dükkan kapalıydı tabii. Ancak yazarın ilgisini bunun hemen yukarısındaki bir şeyin çektiği anlaşılıyordu. Birdenbire, çok güzel dedi, tam istediğim gibi, çok şanslıyım. Cebinden küçük bir not defteri çıkararak bir şeyler karaladı. Sonra dönerek hızla yürümeye başladı. Kendi kendine de bir şarkı mırıldanıyordu. Artık Bay Clancy'nin Blombursi'ye doğru gittiği belliydi. Bazen yazar başını çevirdiği zaman peşindekiler adamın dudaklarının oynadığını görüyorlardı. Janet, bir şeyler olacak diye fısıldadı. Çok kaygılı ve telaşlı. Kendi kendine konuşuyor ve bunun farkında da değil. Clancy karşıya geçmek için trafik ışıklarının değişmesini beklerken Janet'le Norman da onun hizasında durdular. Gerçekten yazar kendi kendine konuşuyordu. Yüzünün hatları gerilmiş, rengi uçmuştu. İki genç onun mırıldandığı kelimelerin bir ikisini duyabilmişlerdi. Kadın neden konuşmuyor, neden? Bunun bir sebebi olmalı. Yeşil ışık yandı. Karşı kaldırıma eriştikleri sırada Bay Clancy şimdi anladım dedi. Tabii onun içinde kadının susturulması gerek. Janet telaşla Norman'ı çimdikledi. Şimdi Bay Clancy hızla yürüyordu. Yağmurluysa iyice yerde sürünüyordu artık. Ufak tefek yazar geniş adımlarla ilerlemekteydi. Peşindekilerinin hiç farkında olmadığı anlaşılıyordu. Sonunda iki genci şaşırtırcasına ansızın durdu. Bir eve yaklaşarak cebinden bir anahtar çıkardı, içeri girip kapıyı kapattı. Norman'la Janet birbirlerine baktılar. Genç adam, burası Bay Clancy'nin kendi evi dedi. Cardington Meydanı 47 numara. Resmi soruşturmada bu adresi verdiydi. Janet eh diye mırıldandı. Belki biraz sonra tekrar dışarı çıkar. Neyse, bazı önemli şeyler duyduk hiç olmazsa. Biri bir kadın susturulacak, başka bir kadın ise konuşmuyormuş. Tanrım, bu tam bir dedektif romanına benziyor. Karanlıkların arasından bir ses yükseldi. İyi akşamlar. Konuşan adam öne doğru bir iki adım attı. Sokak lambası pos bir bıyığı aydınlatıyordu. Hercule Poirot, eh bien dedi. Kovalamaca oynamak için güzel bir gece değil mi? İki genç fena halde şaşırmışlardı. Önce Norman Gal kendini topladı. Ah tabii, siz Monsieur Poirot'sunuz değil mi? Hala şerefinize sürülen lekeyi temizlemeye mi çalışıyorsunuz? Demek o kısa konuşmanızı anımsıyorsunuz ve zavallı Bay Clancy'den kuşkulanıyorsunuz. Janet zekice, siz de öyle diye cevap verdi. Yoksa şimdi burada olmazdınız. Belçikalı bir an düşünceli bakışlarla genç kızı süzdü. Siz hiç cinayeti düşündünüz mü? Yani soğukkanlılıkla, duygularınızı hiç karıştırmadan, tarafsızlıkla incelediniz mi bunu? Janet, bu cinayeti son zamanlara kadar doğru dürüst düşündüğümü hiç anımsamıyorum dedi. Hercule Poirot başını salladı. Evet, bunu şimdi düşünüyorsunuz çünkü cinayet size de dokundu. Ama ben yıllardan beri cinayetle uğraşıyorum. Benim kendime göre bir görüş açım vardır. Söyleyin bakalım, sizce bir cinayeti çözmeye çalışırken üzerinde en önemli durulması gereken şey nedir? Janet, katilin bulunması diye cevap verdi. Normal Gal atıldı. Adalet. Poirot başını sallayarak, katili bulmaktan daha önemli şeyler de vardır. Adalet güzel bir anlam ifade etse de bazen insan bununla neyi kastettiğini pek bilemez. Bence en önemli şey suçsuzları temize çıkarmaktır. Janet bağırdı. Tabii, bunu söylemek bile gereksiz. Birini haksız yere suçlarlarsa... Hayır hayır, onu kastetmedim. Birini açıkça suçlamayabilirler ama katil kesinlikle ortaya çıkarılıncaya dek cinayetle ilgisi olan suçsuz kişiler çeşitli dertlerle karşılaşırlar. Norman Gal çok doğru diye konuştu. Janet hem de nasıl dedi. Belçikalı bir ona bir genç adama baktı. Anlıyorum. Bunun nasıl bir şey olduğunu siz de anlamaya başlamışsınız sanırım. Birden daha da ciddileşti. Haydi bakalım, çözümlemem gereken işlerim var. Madem amaçlarımız aynı, neden birlikte çalışmıyoruz? Ben zeki dostumuz Bay Clancy'yi ziyaret etmek üzereydim. Matmazel de benimle gelsin. Onun sekreterim olduğunu söylerim. Matmazel, şu not defteriyle kalemi alır mısınız? Janet itiraz etti. Ama ben steno bilmem. Olabilir, ancak çok zekisiniz. Deftere kalemle bir takım şekiller çizebilirsiniz herhalde. Bay Gale'ye gelince o bizimle bir saat sonra buluşur. Montsegnur'un üst katında, tamam mı? Ondan sonra oturur, elde edeceğimiz ipuçlarını inceleriz. Poirot hızlı ilerleyerek zili çaldı. Janet şaşkın şaşkın onun peşinden giderken not defterini sıkıca tutuyordu. Norman karşı çıkmak ister gibi ağzını açtı, sonra da vazgeçti. Pekala, bir saat sonra Monsegnor'da buluşuruz. Evin kapısını siyah elbiseli, aksi suratlı bir kadın açtı. Poirot, Bay Clancy evde mi diye sordu. Hizmetçi yana çekildi. Belçikalı ile Janet içeri girdiler. Kadın, kimin aradığını söyleyeyim efendim dedi. Hercule Poirot. Aksi suratlı kadın onları ikinci kata çıkararak bir odaya götürdü. Kapıyı açarak Bay Ergul Prot diye haber verdi. Belçikalı Clancy'nin Croydon Havaalanı'nda derli toplu bir adam olmadığını söylediği zaman hiç abartmamış olduğunu anladı. Geniş oda karmakarışıktı. Ortalığa kağıtlar, dosyalar, çeşitli meyveler, bira şişeleri, açık kitaplar, minderler, resimler, kapkacak ve bir sürü dolma kalem atılmıştı. O sırada bir trombon da vardı. Bu kargaşalığın ortasında Bay Clancy bir kamera ve bir film makarasıyla boğuşup duruyordu. Konukların sesini duyunca başını kaldırdı. Allah Allah, kamerayı yere bıraktı. Makaradaki film aniden gevşeyip açılıverdi. Yazar ellerini uzatarak Poirot'la Janet'e doğru geldi. Sizi gördüğüme çok sevindim. Belçikalı, beni anımsadığınızı umarım dedi. Bu da sekreterim Miss Gray. Nasılsınız Miss Gray? Yazar genç kızın elini sıktıktan sonra tekrar dedektife döndü. Sizi tabii anımsıyorum. Durun bakayım nerede karşılaşmıştık? Kuru Kafa ve İskeletler Kulübü'nde mi? İkimiz de cinayet işlendiği gün aynı uçaktaydık. Bay Clancy, ah tabii ya diye bağırdı. Miss Gray de öyle. Yalnız o sırada kendisinin sizin sekreteriniz olduğunu farkında değildim. Hatta onun bir güzellik salonunda veya öyle bir yerde çalıştığını sanıyordum. Janet endişeyle Poirot'a baktı. Ama ufak tefek dedektif istifini bile bozmadı. Bu bakımdan yanılmıyorsunuz diye gülümsedi. Miss Gray benim sağ kolum olduğu için zaman zaman geçici bir takım işler yapmak zorunda kalır. Clancy, ah tabii dedi, unuttum. Siz gerçekten özel dedektifsiniz. Gerçek bir dedektif. Scotland Yard'dan ayrı olarak çalışıyorsunuz. Oturun Miss Gray. Hayır hayır, oraya değil. O sandalyede portakal suyu olduğunu sanıyorum. Şu dosyayı kaldırırsam, hay Allah, her şey yere devrildi. Neyse neyse, siz şuraya oturun Monsieur Poirot. Sandalyenin arkası kırık değildir. Yalnızca yaslanınca biraz gıcırdar. Hoş, belki dayanmamak daha doğru olur. Evet, siz de benim Vibraham Ritchie gibi özel dedektifsiniz. Romanlarımın kahramanı o. Okuyucular onu çok seviyorlar. Rich durmadan tırnaklarını kemirir ve bol bol muz yer. Doğrusu adama başlangıçta neden tırnaklarını kemirttiğimi bilmiyorum. Aslında iğrenç bir şey bu ama ne yaparsınız? Rich ilk macerasına tırnaklarını yiyerek başladı.